Ayrım 5, sayfa 32, 1. bölüm. 1. Yararsız üstünlük amaçları. Hasta için her nevroz sorunu, gerçekliğin taleplerinin çarpıtıldığı ve yadsındığı davranma, düşünme ve algılama biçimlerinin güçlükle korunmasıdır. Genellikle bu tür bir yaşam tarzı sinir krizinin sınırına gelecek derecede güçleşmeden vaka hekime götürülmez. Hekimin görevi bunun düzeltilmesi için doğru olan yöntemi bulmaktır. Bu nedenle hem hasta hem de hekim için ortak sorun ve onların işbirliğinin temeli hastanın yanlışlarının doğasını anlamaktır ve bu hastanın köklü bir tarihçesinin yalnızca doğru bir ana hattını değil, üstü kapalı bir üstünlük kavramına doğru sürekli bir gerilim olarak bu tarihçenin dinamik birliğinin algılanmasını gerektirir. Bireysel psikologların çalışmalarının da bol bol kanıtladığı gibi, bireysel üstünlük amacı her nevrozda belirleyici faktördür. Ama amaç her zaman gerçek aşağılık hissi deneyimlerinin içinde oluşur ve kesinlikle onlar tarafından koşullandırılır. Hekimin ilk yaklaşım biçimi hastanın kendisinden çeşitli ölçülerde sakladığı aşağılık duygularının gerçek nedenlerini ve hastanın bireysel davranış biçimini tanımaktır. Genel olarak aşağılık duygusuna bir zayıflık işareti ve utanç verici bir şey gözüyle bakıldığından doğal olarak onu gizlemek için güçlü bir eğilim vardır. Gerçekten de gizleme çabası o denli büyük olabilir ki kişi aşağılık konumuna artık ayrımsayamaz, kafası tümüyle o duygunun sonuçlarına ve onu gizlemesine yarayan tüm nesnel ayrıntılara takılı olur. Birey tüm zihinsel yapısını bu görev için öylesine eğitebilir ki aşağıdan yukarıya, yani aşağılık duygusundan üstünlük duygusuna doğru sürekli akan ruhsal yaşamın tüm akımı kendiliğinden oluşur ve birey bunun farkına varmaz. Bu nedenle bir kişiye aşağılık duygusuna sahip olup olmadığını sorduğumuz zaman çoğunlukla olumsuz bir yanıt almamız şaşırtıcı değildir. Bu noktada ısrar edilmemeli, tutumun ve bireysel hedefin her zaman görülebileceği, hastanın zihinsel ve ruhsal hareketleri gözlemlenmelidir. Bu yolla kısa bir süre sonra üstünlük amacı doğrultusunda dengeleyici bir çabayla birlikte herkeste az ya da çok aşağılık duygusu olduğunu algılarız. Böylesine evrensel bir duygunun kendisi suçlanamaz. Onun anlamı ve değeri tümüyle nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bireysel psikolojinin en önemli buluşu, onun yaşamın yararlı yanında ilerlemek için bir uyarıcı olarak kullanılabilmesidir. 1. Karar vermekten korkan erkek çocuk. Bu genel gözlemler kaygılı ve güçlüklerle karşı karşıya kaldığı zaman aşırı öfkelendiği için bana getirilmiş olan ailesinin ikinci evladı 17 yaşındaki bir erkek çocuğunun vakasına yakından uyar. Çocuk da aynı zamanda ara sıra arkadaşlarıyla yaptığı dağcılık sporu sırasında baş gösteren mide bozukluğu ve diyaresi de vardır. Annesi zeki bir kadındı ve onu seviyordu ama görünüşe göre ona daha az sorun çıkaran ağabeyini tercih ediyordu. Bu ağabey çok daha güçlü, daha uzun boylu ve iyi bir sporcuydu. Baba becerikli bir adamdı ve hasta ona büyük bir saygı duyuyordu. Çocuk kararlar almaktan korkuyordu çünkü onun aşağılık duygusu kendisine güven duymasına engel olacak kadar fazlaydı. Böyle olmakla birlikte bu duygunun denetimindeki bir nedenden kaynaklandığını kabul etmek istemiyordu. Bu şekilde doğduğunda ve doğasının onun sorumluluğu olmadığında ısrarlıydı. Hastanın yaşama karşı tutumu bir kararsızlık tutumuydu. Sorunlarla karşılaştığı zaman güçlükler çıkarıyordu. Ama bundan ötürü yavaşlamasına karşın tümüyle durmuyordu. Okulda çok iyi bir öğrenciydi ama bu avantajı da kaybetmekten sürekli olarak korktuğundan liseyi bitirdikten sonra ne yapacağına bir türlü karar veremiyordu. Arkadaşları yoktu, kızlardan hoşlanmıyordu ve cinsel deneyimden korkuyordu. Güçlüklerinden bazılarının mastürbasyon ve cinsel ilişkinin dışındaki boşalmalardan kaynaklandığına inanıyordu. Tüm bunlar tipik kararsızlık ve yaşamın üç sorunu, toplum, meslek ve aşk konusunda güven yoksulluğunu gösterir. Bu üç sorunun hepsine yanıt erteleniyor ya da ondan kaçınılıyordu. Genel yetersizlik duyusunu çeşitli nedenler öne sürerek gizliyordu ve böylelikle kendisine güven sağlıyor ve bir değeri olduğuna kendisini inandırıyordu. Böyle olmakla birlikte önündeki güçlüklere karşın hastanın ilerlemesini sürdürmesi kayda değerdir. Derslerini iyi çalışıyor ve dağa tırmanıyordu. Bu arada bu son aktivite kendilerini yaşamla aşırı yüklü hisseden kişilerin kendilerine üstünlük duyguları sağlamak için kullandıkları ortak bir araçtır. Yaşamın güçlüklerini üstün bir duygunun üstünlük sağlayan alanından bakarak gözden geçirmek ve vurgulamak, bu güçlüklerin üstesinden gelinmiş olunduğu konusunda böbürlenmekten daha iyidir. Bu hasta aşağılık duygusunun bilincinden kaçmak amacıyla zayıf olmasının suçunu doğal güçlüklere, mastürbasyona ve özellikle kalıtımsal bozukluklara yükledi. Kalıtım kuramı eğitimde ya da psikolojinin kuramında ve uygulamasında hiçbir zaman vurgulanmamalıdır. Normal altı çocuk ve doğuştan geri zekalı vakaları dışında herkesin gerekli olan her şeyi yapabileceğini varsaymak doğrudur. Doğal olarak bu kalıtımsal malzemenin farklılıklarını yadsımak demek değildir. Ama her zaman önemli olan onunla ne yapıldığıdır. Ancak bu yolla eğitimin devasa önemini görebiliriz. Doğru eğitim, bireyin tüm kalıtımsal yetenekleri ve yetersizlikleriyle birlikte onu geliştirmesinin yöntemidir. Cesaret ve eğitimle yetersizlikler neredeyse büyük yetenekler durumuna gelecek bir biçimde dengelenebilir. Doğru bir şekilde karşılandığında bir yetersizlik daha büyük bir başarıya doğru itici bir uyarı durumuna gelir. Yaşamda kayda değer başarılar elde etmiş kişilerin başlangıçta yetersizlikler ve büyük aşağılık duygularıyla engellenmiş olduklarını öğrendiğimizde artık şaşmıyoruz. Öte yandan kalıtımsal bozuklukların ve yetersizliklerin kurbanı olduğuna inanan bir kişinin mutsuzluk duygularıyla çabalarını azalttığını ve böylelikle gelişmenin sürekli olarak geciktiğini görüyoruz. Öğretmenler kendi yöntemlerinin verimsizliğini bağışlatmak için kalıtımsal faktörlerin kötülüğünü abartırlar. Einhard'ın Charlemagne biyografisinde bu büyük imparatorun ne okuma ne de yazma öğrenmeme nedeninin sırf böyle şeylere karşı yeteneksizliğinden kaynaklandığını okumak ilginçtir. Şimdi eğitim yönteminin gelişmesiyle birlikte normal çocuklar için bu görevler zor değildir. Bu ve birçok başka örnekte yazarların, öğretmenlerin ya da ebeveynlerin hatalarının eğitimle düzeltilmesinde bir yöntemi başarısız buldukları zaman kalıtımsal bozuklukları suçladıkları görülmektedir. Bu alışkanlığın ortaya çıkardığı batıl inanç, suçluların, nevrotiklerin ve psikotiklerin tedavisi dahil, eğitimde ve sorunlu çocukların ele alınmasında en büyük ve en çok karşılaşılan güçlüklerden biridir. Oysa bu durumların tedavisi için tek mantıklı varsayım, bireysel psikoloji tarafından yapılmış olandır. Herkes yaşam görevinde eşdeğerdir. Bu doğal olarak sonuçların eşit olması ya da olabilmesi demek değildir. Çünkü eğitimdeki eşitsizlikler, yöntem ve her şeyden önce gösterilmiş olan cesaret derecesi dikkate alınmalıdır. Söz konusu vakaya dönecek olursak, bu çocuğun babasının becerikliliği, onun yaşamda başarılı olamayacağı duygusunu destekleyen ek bir nedendir. Büyük adamların çocuklarının çoğunlukla başarısız oldukları iyi bilinir. Onlar babalarınınki kadar yüksek mevkilere ulaşamayacaklarını hissederler ve bu nedenle hiçbir şeye ciddi olarak girişmezler. Bu vakada ağabeyinin yüksek başarıları da onu aile çevresindeki üstünlük amacına erişmekten uzaklaştırdı. O kendini umutsuzca geçilmiş hissetti. Geliştirmiş olduğu nevroz bu aşağılık konumun acı verici bilinçliliğine karşı bir savunmaydı. Bu tutumun benimsenmesi onun için şu anlamı taşıyordu. Eğer kaygılı olmasaydım, eğer hasta olmasaydım, ötekiler kadar başarılı olabilirdim. Eğer yaşamım korkunç güçlüklerle dolu olmasaydı birinci olurdum. Bu tutumla bir kişi kendisini yine de üstün hissedebilir. Çünkü değerinin takdiri kararı kanıtın ötesinde, olasılıklar alemindedir. Yaşamdaki baş uğraşı güçlükler aramak, onları artıracak yollar bulmak ya da en azından onların ciddiyetiyle ilgili duyumunu arttırmaktır. O herkes için olağan olan yaşamın en sıradan güçlüklerini dikkatle toplar ve onları sergiler. Bunu başkalarından çok kendisini etkilemek için yapar. Ama doğal olarak başkaları onun güçlüklerini dikkate alırlar yapar ve ondan fazla bir şey beklemezler. Üstelik elde ettiği herhangi bir başarı, reklamı çok yapılmış bu engel tarafından büyütülmüştür ve böylelikle bu, sahip olduğu en yararlı şey durumuna gelir. Hasta onunla ayrıcalıklı bir yaşama hak kazanır, başkalarına oranla katı olmayan bir standartla yargılanır. Ama bunun bedelini nevrozuyla öder. 2. Kalp semptomlarıyla birlikte agorafobi. Kalp semptomlarıyla birlikte agorafobi şeklini alan başka bir kaygı nevrozu vakası 30 yaşındaki bir adamda meydana çıktı. Kaygı nevrozu yaşamın 3 sorununa karşı utangaç bir tutumda her zaman semptomatiktir ve buna yakalananlar mutlaka şımartılmış çocuklardır. Bu adam şöyle bir rüya görmüştü. Avusturya ve Macaristan arasındaki sınırı geçtim ve beni hapsetmek istediler. Parantez içinde, bu arada bunun gibi rüyalar analiz etmek için en iyi olanlardır. Bu rüya adam eğer yola devam edecek olursa yenilgiye uğrayacağı korkusundan, onun hareketsiz kalma arzusunu gösterir. Rüyanın yorumu kaygı nevrozları anlayışımıza gayet iyi uyuyordu. Adam sanki zaman kazanmak istiyormuş gibi yerinde saymak için yaşamdaki aktivitesinin kapsamını sınırlamak istemişti. Evlenmek istediğinde beni görmeye gelmişti ve bunu gerçekleştirme olasılığının çok yakında olması onu birdenbire durdurmuştu. Evliliğiyle ilgili olarak danışmak için bana gelmesi gerçeği buna karşı olan tutumunu açıkça gösteriyordu. Benzer biçimde evlilikteki tutumu da rüyasına yansımıştı. Rüyasında kendisine şu komutu vermişti, sınırı aşma. Rüyasındaki hapishanede onun evliliğe bakışını yansıtmıştı. Rüyalardaki bu gibi imgelerle çoğu zaman kendimizi aldatırız. Onları yaşam tarzımıza uygun bir biçimde, yakın gelecekteki sorunlarla uğraşmak için kendimize eğitmek amacıyla kullanırız. Ama durumun mantığına uygun bir biçimde değil. Yaşam tarzının temeli çocukluk döneminin ilk 4 ya da 5 yılı içinde atılır. Bu dönem egonun tam olarak gelişmesi ve bunun sonucunda kişinin yaşama karşı tutumunun sabitleşmesiyle kapanır. Bu zamandan sonra yaşam tarafından sorulan sorulara yanıtlar, ilişkilerin kendi içindeki gerçek tarafından değil, bazı otomatikleşmiş tutumların zorlaması sonucu verilir. Biz bu tutumlara bireyin stili diyoruz. Böylelikle merkez olmak arzusu, aşırı yüklenmek, zora koşulmamak, kısıtlanmamak ve bunun gibi belirli bir uyum hatasının bir ömür boyunca ısrarla sürebileceği gerçeğini açıklıyoruz. 3. Yükseklik korkusu. 40 yaşında çok başarılı bir adam, pencereden dışarıya atlama dürtüsü olmadan yüksek bir binadan içeri giremediğinden yakındı. Her zaman her şeyden korktuğunu söyledi. 6 kardeşin en küçüğüydü ve annesi tarafından çok şımartılmıştı. Bu vaka ilk bakışta aşırı yüklenilmiş ve tehlikede olduğunun düşünülmesi isteğini ortaya koyar. Hasta binanın içinde yukarı çıkmaktan kendini alıkoyamaz. Ama bu hareketini tehlikeli bir durumda olmayı istemesiyle renklendirir, dışarı atlama dürtüsü geliştirerek tehlikeye sarılır. Bu ve bundan önce sözü edilen iki vakada aşırı yüklenilmiş olma güdüsüyle ilişkili olarak üstünlük amacı aynıdır. Yalnız bu adam daha da ileri gider, onun pencereden dışarı atlama arzusu vardır. Ama o bunun üstesinden gelir ve yaşamayı sürdürür. O kendisinden bile güçlüdür. Bu teşhisi desteklemesi yönünden hastanın çocukluk döneminden bir anıyı buraya ekleyeceğim. Okula 6 yaşındayken gittim. Çok mutlu değildim. Daha ilk gün bir oğlan üstüme saldırdı. Son derece korkmuş ve titremiştim. Ama onun üzerine atladım ve onu yere ittim. Bu küçük anı parçası adamın yaşam tarzının iki tipik güdüsünü gösterir. O önce titrer ama bu yalnızca durumun üstesinden gelmek içindir. Ve o küçük ama sözcüğü aşağılık duygularını dengelemesinin zengin anlamını taşır. Ayrım 4'te geçen yabancı sözcüklerin yazılımı. Enhart, E-I-N-H-A-R-D-T, Şarlman, C-H-A-R-L-E-M-A-J-N-E.